أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين محترم قردشترم الله تعالى بو جلسمزي bu toplantımızı kendi katında ubudiyet olarak kabul eylesin. Rabbim cümlenizin ecrini versin. Kardeşlerim, kadının örtüsü nasıl olmalıdır, giysisi nasıl olmalıdır konusunu işliyorduk. Kadının örtüsünün şartları, bu konuya başlamamıştık. İnşallah bugün onu işleyeceğiz. Geçen dersimizde hani bu örtüyle ilgili olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisini zikretmiştim. Aslen bu hadis günümüzde yani bizi çok ilgilendiren bir hadis ve özellikle kadınların kulaklarına küpe edecekleri bir hadis. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sinfani min ehlin nar. İki sınıf vardır ki bunlar cehennemlik insanlardır. Allah korusun, bunların akıbetleri cehennem olacaktır, ateş olacaktır. Tabii biraz Allah korkusu olan kulak verir. Kimdir bu iki sınıf? Ya Rabbi onlardan sana sığınırım demeleri gerekiyor. Diyor ki, اَوَّلُهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ صِيَاتٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرْ يَدْرِبُونَ بِهَا النَّاسِ. Diyor, ellerinde kırbaçlar var, aynen ineklerin kuyrukları gibi. Kırbaçları var ve insanlara vuruyorlar, zulmediyorlar. Günümüzde bu özel hareket var, buna benzer ve hatta buna benzer teşkilatlar, Müslümanları dövenler, Müslümanlara eziyet edenler, insanları haksız yere dövenler, eziyet edenler. Bunlar bu sınıftan, yani zalim olanlar. Ellerinde sopalar var, işte kırbaçlar var ve milleti ne yapıyorlar? Dağıtmak için dövüyorlar, vuruyorlar. İkinci sınıfta ve nisaun kasiyatun ariyat. Hem giyinik hem de çıplak olan kadınlar. Bir taraftan giyinik gibi görünüyor, elbise var ama öyle elbise ki ya ince olduğundan ya kısa olduğundan ya dar olduğundan onlara aleyhissalatü vesselam ariyat diyor, çıplaktırlar. Elbise var ama elbise yokmuş gibi, çıplak gibi. Yani şehvi duyguları harekete geçiren giysiler giyinmiş olan kadınlar, mumilatin mailat, yürüyünce, konuşunca, meylederekten, erkekleri celbederekten konuşuyor ve kendisine celbettiriyor. Hem kendileri meylediyorlar erkeklere, hem de erkekleri kendilerine meylettiriyorlar. Gerek kıyafetleriyle, gerek konuşmalarıyla, gerek hareketleriyle, yani erkekteki şehvi duyguları harekete geçiriyorlar. وَرُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ. Aynen o devenin hörgücü gibi diyor, başları bu şekilde olan, saçlarını yukarıya doğru koyup döndürüp o şekilde saçlarını bağlayanlar, hani deve hörgücü gibi şuradan böyle bir yükseklik yapıyorlar diyor. لَا يَدْخُلْنَا الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَا رِيحَهَا. Bunlar cennete girmezler ve cennetin o mükemmel, o güzel kokusunu da almazlar. وَاِنَّا رِيحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. Halbuki onun kokusu diyor, şu kadar şu kadar mesafeden hissedilir. Yani çok uzak, 100 senelik mesafeden hissedilecek olan, kokusu hissedilecek olan o muazzam cennetlerden mahrum oluyorlar. Subhanallah, bu iki vasıf hangi insanlarda varsa bunlar cennet yüzünü görmüyorlar. Ve maalesef subhanallah aleyhissalatü vesselamın haber verdiği gibi de günümüzde insanları böyle kırbaçlarla dövenler, işkence yapanlar, eziyet edenlerin varlığını bir hayli görmeye başladık. Ve aynen hadiste de olduğu gibi çıplak giyinik olan kadınlar artık günümüzde her tarafta dopdolu oldular maalesef. Burada da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesini görmüş olduk. Evet, Allah katında makbul bir örtü olması için kadının nasıl olması gerekiyor? Biliyorsunuz örtü başlı başına bir ibadet. Kadınlar için önemli ibadetlerden birisi. Çünkü şeytanın sürekli kadını çıplak olarak dışarıya çıkartmak istediği, fesadın yayıldığı böyle bir dönemde her bir kadın duygularında var, güzelliğini dışarıya yansıtma istediği bir vakitte örtünmesi, tabii örtünmesi sebebiyle eziyetlere maruz kalıyor günümüzde mürtetler tarafından, fasık faciller tarafından, asli kafirler tarafından eziyetlere maruz kalıyorlar, hakaretlere uğruyorlar ve değişik değişik sıkıntılar yaşıyorlar. Aynı zamanda havanın sıcak olduğu dönemlerde, havalar sıcak, bir de kadınlar örtünüyorlar, yüzlerini örttükleri zaman bayağı bir eziyet çekiyorlar. Ama bu kadınlar için büyük bir ibadettir aslen. Yani bu dünyadaki bu sıcaklığa dayanan, sabreden, örtüsü için bu sıkıntılara tahammül edenler Allah'ın izniyle ahirette cehennem yüzü inşallah görmeyecekler. Ama bu sıcağa dayanamayanlar, çıplak çıkanlar cehennemdeki ateşe nasıl dayanacaklar artık onu maalesef düşünmüyorlar. Evet, örtünün şartları var kardeşler. Birincisi diyor, bütün vücudu örtmesi gerekiyor. Eller ve yüz meselesinde de ihtilaf vardır. Bazı alimlere göre yüz ve el sünnettir, sünnet-i müekkededir, farz değildir. Ama birçok alime göre yüzün örtülmesi farzdır. Ve bu farz değildir diyen alimler de genelde sözlerinde, yani o fukahanın sözlerinde şu ibareleri söylerler. Eğer fitne yoksa, eğer kadın mesela gençse, güzelse, ortamda artık fitne varsa, yani fasık insanlar varsa, o kadın kadına bakan, kadının eziyet gördüğü, böyle bir durum varsa o zaman yüzünü örtmesi, ellerini örtmesi vacip olur. O sünnettir diyenler bile vacip olur diyorlar. Yani biraz konuştukları mesele aslen sahabe-i kiram gibi, tabi'in gibi, takva ehlinin olduğu bir dönemde yaşayan bir kadın ki dışarı çıktığı zaman erkekler takvalı olduğu için, Allah'tan korktukları için bakmazlar, eziyet etmezler, laf atmazlar, bir fitne oluşmaz. Aslen böyle bir dönem için konuşuyorlar. Ama gel gelelim günümüzde maalesef artık erkekler aynen kurtların koyunlara baktığı gibi ve ciğere baktığı gibi artık kadınlara böyle baktıkları bir dönem. Allah korkusunun azaldığı, fısku fucurun çoğaldığı, fitnenin çoğaldığı bir dönemde yani o sünnettir diyen ulema da günümüzü görmüş olsalardı Allahu alem muhtemelen vacip derlerdi. El mühim bu konuda kardeşler, kuvvetli olan görüş, ellerin ve yüzün örtülmesinin vacip olduğu görüşüdür. Bazı deliller buna işaret ediyor. Mesela ayette istaidu billah ve izâ seeltumuhunne fes'eluhunne min verâi hicâb. O kadınlardan bir şey istediğiniz zaman, yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman hicabın arkasından isteyin. Yani yüz yüze gelmemek için. Burada bir hicab, bir engel, yani bir duvar, bir perde gibi. Bunun arkasından. Kadın peki niye bir duvarın arkasına, bir perdenin arkasına geçer? Herhangi bir yeri görünmemesi için. Eğer el ve yüz avret olmasaydı, normal örtüleriyle yani çıkıp bir şeyler verebilirlerdi sahabelere ya da bir şey sordular mı? Çünkü bazen gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarına soruyorlardı. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra, Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ya da hatta hayattayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in evine ashab-ı kiram giderlerdi Resulullah'a sormak için, yeri gelir soru sormak için. Özellikle Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra Hazreti Ayşe'ye çok giderlermiş. Çünkü Ayşe radıyallahu anha validemiz fakihe bir kadın. Kadınlar arasında en çok hadis rivayet eden, en çok fıkıh ilmine ve genel anlamda şeriat ilmine sahip olan alime bir annemiz. Ona çok sorular sorulmuş. O yüzden burada mesela ayette diyor, onlara sorduğunuz zaman bir örtünün, bir engelin arkasından sorun diyor. Burada engel varsa o zaman bu neyi gösteriyor? Demek ki bir yerlerini görmemek için. O zaman hayli hayli bu neyi işaret ediyor? Aslen yüzün örtülmesi gerekiyor yani. Başka bir delil. Ya eyyühen nebiyyü kulli ezvacike ve benatike ve nisa'il mu'minin. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle ki yudnine aleyhinne min celabibihinne, örtülerini başlarından aşağıya doğru sarkıtsınlar, örtsünler. Zalike edna ey yu'rafna, bu onların tanınmaması için daha güzeldir. Eğer yüzünü açıyorsa kadın tanınır. Ama burada diyor tanınmamaları için, demek ki yüzler örtüldüğü zaman tanınmamaya başlıyorlar. Çünkü yani görülecek olsa fele yüzen, ta ki eziyet görmesinler. Onlara laf atılmasın. Genelde dikkatliyseniz kardeşler, kimlere laf atılıyor? Hangi kadınlara? Açık giyinen mi yoksa örtülü olan kadınlara mı? Şimdi şehevi olarak örtülü olan kadınlara laf atılmaz, ben duymadım. Genelde hakaretvari inancından dolayı laf atarlar. İşte ey ninja mesela derler. İşte neydi o böcek, haşa, böyle siyah şey, kırmızı. Kara Fatma mı diyorlar? Öcü mesela, Kara Fatma ve buna benzer. Haşa thumma haşa. Örtülü bacılara böyle laf atan zındıklar var, kafirler var. Genelde inanç üzere, yani inanca olan, İslam'a olan düşmanlıklarından, içlerindeki kinlerinden, pisliklerinden kaynaklanıyor. Küfürlerinden kaynaklanıyor, hakaret ederler. Ama şehevi olarak dikkat ettiyseniz açık olan kadınlara laf atarlar. Şehevi olarak, fitne olarak açık kadınlara laf atarlar. Evet, yani burada kadın eğer ki yüzünü falan gösterecek olsa o zaman erkekleri celbeder ve lafa maruz kalabilir. Güzelliğinden bahsedebilirler, başka şeyler olabilir. Ta ki izzet görmesinler diyor. O yüzden örtülerini üstlerine şey yapsınlar, sarkıtsınlar. Ve kânallâhu gafûran rahîme, Allah-u Teala bağışlayan ve merhamet edendir. Üçüncü delil, Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi diyor, el mer'atu avratun, kadın avrettir. Tabi burada bir istisnaya varmıyor Aleyhisselatü Vesselam. Şurası müstesna, geri kalan tarafı avrettir demedi. Aleyhisselatü Vesselam ne dedi? Kadın avrettir. Yani umumen avrettir. Hani avrette asıl olan nedir? İnsanın avreti örtmesidir değil mi? Açığa vurmamasıdır. Hani Türkler kadınlara ne derler? O eski dille avrat derler. Bazıları da arvat derler. Aslında o avret. Vav harfidir ikinci yani harf. Ama bunu karıştıranlar var. Arvat derler. Aslen nedir? Avrat. Yani avretten geliyor. Mesela hafriyat, hafaradan geliyor. Hafara kazıdı. Onu da mesela terse çevirmişler. Harfiyat derler. Harfiyat işiyle uğraşıyoruz. Harfiyat değil, hafriyat. Ve buna benzer, bu da bir nükte olsun. En mühim burada kadın avrettir diyor Aleyhisselatü Vesselam. فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا şeytan. Dışarı çıktı mı diyor, şeytan onu süsler diyor. Güzel olmasa dahi dışarı çıktı mı celbetmeye başlıyor. Bu da yani fitne sebebiyle, imtihan sebebiyle. Kadını ne yapıyor? Şeytan süslüyor, güzel gösteriyor. Yüzünü açtığı zaman bir nevi nedir? Şeytan onu süsleyecek erkeklere. Ve erkekler genelde de yani kadından açık sadece yüzünü görecek olsalar ne yapacaklar? Yüzüne bakmış olacaklar. Ve genelde güzelliğin toplandığı da neresidir? Yüzüdür. Şeytan da bunu süslüyor. Bu da gösteriyor ki insanda fitne olacaktır. O zaman avretse kadın ve burada bir istisna gelmemişse o zaman yüzü de avretten sayılır. Dördüncü delil kardeşler, ifk hadisesinde hani Ayşe validemizi unutup gitmişlerdi. İfk hadisesini biliyorsunuz, hani Ayşe radıyallahu anh'a bir savaşta bir seferde Aleyhisselatü Vesselam'la beraberdi. Bir devenin hürgücünde oturuyordu. O şekilde götürüyorlardı. Onu kaldırıyorlardı sandık gibi, üst, etrafı kapalı. Devenin üstüne koyuyorlardı, bağlıyorlardı. Ondan sonra deveyi kaldırıp yürütüyorlardı. Aleyhisselatü Vesselam kura çekerdi. Bazen hanımlarından bir tanesini götürürdü savaşa, sefere. Bazı sahabeler de götürenler oluyordu. Allah'ın takdiri işte, bir yerde konaklarken tuvalet ihtiyacını gidermek için uzaklaşıyor Ayşe validemiz. Sonra dönerken, dönünce bakıyor ki gerdanlığı düşmüş, kaybolmuş. Ve şu anda daha hani askerler hareket etmemişler. İşte Aleyhisselatü Vesselam emretmiş, yavaş yavaş işte harekete geçmişler. Hani bağlayacaklar, hazırlanacaklar. O arada ben hemen hızlı gidip gelirim. Şu gerdanlığıma bakayım, kaybetmeyeyim diye, kaybolmasın diye bir bakayım diyor. Ondan sonra onu aramaya giderken bir dönüyor, bakıyor ki kervan çekip gitmiş. Tabii yani Hazreti Ayşe o vakitlerde yaşı küçük, hafif, kilolu değildi ve hani hürgücün içinde midir değil midir erkekler farkına varmamışlar. Hafif olduğu için yani onu kaldırmışlar, o tahtalı olan şeyi, sandığı kaldırmışlar. Zannetmişler ki Ayşe validemiz onun içinde, halbuki içinde değil. Hafif olduğu için de farkına varmamışlar. Devenin üstüne koymuşlar, ondan sonra hareket etmişler. Ayşe validemiz geldiği zaman bir bakmış kervan gitmiş. Eyvah demiş, ben ne yapacağım, gitti. Ben şimdi peşlerinden gitsem kaybolurum, bulamazsam. En iyisi demiş yerimde oturayım. Çünkü beni bulmadıkları zaman, görmedikleri zaman anlayacaklar ki beni orada unutmuşlar. Ve birileri gelip beni alır, yani geri dönerler, beni alırlar. En iyisi kaybolmamak için yerimde oturayım. Derken yerinde oturuyor. Sonra uyuyakalıyor. Sonra işte geriden Safvan adında bir sahabe geliyor. Safvan İbnül Muattil. Bu da arkadan geliyor. Hani belki birileri eşya meşya düşürmüştür. O eşyaları toplarım diye gelirken bakıyor ki siyahi bir şey, bir insan biraz daha yaklaşıyor. Orada Ayşe validemizi görüyor. Daha önce hani örtü farz değilken yüzünü görmüştü. Burada da tabii uyuyakalmış Ayşe validemiz bir karartı görünce tabii şey yapmıyor, hiç konuşmuyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. La havle ve la kuvvete illa billah diye Allahu Teala zikredince Ayşe validemiz uyanıyor, uyuyakalmış. Bakıyor ki sahabe Safvan geliyor. Ondan sonra o anlıyor, yani onu unutmuşlar, gitmişler. Oradan tabii tanıyor, Ayşe validemizi tanıyor. Orada diyor ki ben onu görünce diyor hemen yüzümü örttüm diyor. Bu da gösteriyor ki o zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın eşleri yüzlerini örtüyorlardı. Başka rivayetlerde de ihramlıyken yüzlerini açıyorlardı diyor. Hacılar uzaktan geldi mi hemen yüzlerimizi örtüyorduk. Yani asıl menheç onlarda yüzün örtülmesiydi. Yani Ayşe validemizi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını örnek alacak olan bayanlar ne yapması lazım? Yüzlerini örtmeleri lazım. Onlar için en güzel örnek kimdir? Şüphesiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları ve kızlarıdır. Ve gelen rivayetler onların hepsinin yüzlerinin örtülü olduğu rivayetleridir. Derken kısa, zaten mesele uzundur. Devesine bindiriyor. Ondan sonra hiçbir şey konuşmadan alıp götürüyor. Kervana ulaştırıyor. Ondan sonra tabii münafıklar o fitneyi kopartıyorlar ve Ayşe validemize iftira atıyorlar. Radiyallahu anha. Naam. Beşinci rivayette işte Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anh'ın rivayetidir diyor. Bizler işte ihramlıyken diyor yüzlerimizi açardık diyor. Çünkü kadının yüzünü örtmesi doğru değildir haçta. Ancak diyor erkekleri görecek olsak, uzaktan geliyorlar, hemen yüzlerimizi örtüyorduk. Naam. O zaman birinci kardeşler, örtünün birinci şartı neymiş? Birinci şartı bütün vücudu kapatmasıdır. eller ve yüz bununla beraberdir yani. Bu birinci şartıdır. Yani tepeden tırnağa derler ya. O şekilde olmasıdır. Naam. İkincisi kardeşler, ziynet olmaması lazım. Yani süslü müslü olmaması lazım. Maalesef günümüzde artık örtülerde de moda denen bir şey çıkmış. Şeytani bir oyun. Bakıyorsunuz örtü belki de geniş, güzel ama süsler koymuşlar. Aşağıdan, yukarıdan, ortadan, sağdan, soldan süslemişler. Tabii süs ne yapıyor? İnsanı celbediyor. Yani zaten örtünün amacı nedir? O şehveti kesmek, o ilgiyi çekmek, o celbedicilik özelliğini kesmektir. Ama süslü oldu mu celbetmeye başlıyor. O zaman örtünün bir anlamı kalmıyor. O yüzden örtünün süslü olmaması gerekiyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste ثَلَاثَةٌ لَا تَسْأَلْ عَنْهُنَّ اَوْ لَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ. Üç kişi vardır ki onları sorma diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü bunlar helak olacak olan kimselerdir. Kimdir bu helak olacak olanlar? رَجُلٌ diyor فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَعَصَى اِمَامَهُ وَمَاتَ عَصِيًا. İmamından el çekmiş olan, beyatini bozmuş olan ve imama asi olarak ölen bir kimse. Yani Müslümanların cemaatinden çıkmış, imamlarından yüz çevirmiş kişi. Yani normalde hani halife varken halifeye beyat etmesi lazım. Müslümanların cemaatin içinde olması lazım. Men şedde şedde finnar diyor Aleyhisselatü Vesselam. Şaz olan, ayrılan diyor, ateşte de tek başına olur diyor. Yani çünkü asıl olan birlik olarak yaşamamızdır. Aslında bu da günümüzdeki hani tabii şu anda halife yok, peygamberler menheci üzere şu anda halife yok. Rabbim böyle bir halifeyi nasip eylesin. O Müslüman topluluğu yani hani halife ve onun da topluluğu olur. Ama şu anda o olmadığı için umumen cemaatler bu boşluğu kapatıyor. Allah için çalışan cemaatler. Ve Abdullah Azzam Rahimoğlu'nun risalesi var. Bir cemaatte çalışmak vaciptir diyor. Allah'ın dininin ikamesi için, şeriatın hakim olması için, küfür düzenlerinin yok olması için. Çünkü ferdi olarak bu küfür düzenlerini yok edemeyiz. Ancak cemaatle olur. Hilafetin kurulması, küffara karşı galip gelmemiz, bu küfrün ortadan kalkıp şeriatın hakim olması ancak cemaatle, toplulukla olacak olan bir şeydir. O yüzden cemaat kurulması, cemaatte bulunmak vaciptir diyor. Cemaatten sebepsiz yere ayrılmak da nedir? Haramdır. Aslında bu hadis de bir nevi bunu gösteriyor. Müslümanların topluluklarını, cemaatlerini bırakıp ferdi yaşayanlar, cihadı terk edenler, ameli terk edenler, ferdi yaşayanlar aslında harama girmiş oluyorlar, masiyet işlemiş oluyorlar. Bu tehditten nasiplerini almış oluyorlar. Çünkü tek başına olan bir koyunu kurt kapar. Tek başına yaşayan Müslümanları da genelde şeytanlar kapıyorlar kardeşler. Bu bilinen bir vakadır, görünen bir vakadır. Yani buna delil getirmeye gerek yok. Naam. وَأَمَةٌ اَوْ عَبْدٌ اَبِقٌ فَمَاتَ. Kölesinden kaçmış, isyan etmiş olan, asi olan bir köle ve tecariye. Bu da helak olacak olan kişilerdendir. Köle ama efendisine asidir, kaçıyor. Söz dinlemiyor, eziyet ediyor efendisine. Üçüncüsü de diyor, وَمْرَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا. Bir kadın vardır ki, kocası diyor, ondan uzaklaşmıştır diyor. Ya bir sefere çıkmıştır, mesela cihada gitmiştir ya da çalışmaya gitmiştir. Ya da önemli tedavi için, başka işler için gitmiştir. Belki mesela haftalarca, aylarca, hatta belki senelerce uzak kalmıştır. Allah'ın takdiri ya da cezaevine girmiştir. Ya da bazı tefsirlerde belki ölmüştür. Kadın bu sefer onun arkasından yani kocasının olmadığı bir vakitte ne yapıyor? İhanet ediyor bir nevi. فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ ve ondan sonra diyor açık saçık olmuştur diyor. Sağını solunu açmaya başlıyor. Yani yüzünü açıyor. İşte saçını belki göstermeye başlıyor. Ayaklarını gösteriyor. Kollarını, sağını, solunu, süsünü falan. Ve hatta açık saçık giyinmeye başlıyor. Bu o kocanın hakkına nedir? Bir ihanettir. Yani öncelikle Allah'ın hakkına karşı bir ihanettir. Kocasına karşı bir ihanettir. Akrabalığına karşı bir ihanettir. Kendi nefsine bir zulümdür. Çocukları varsa çocuklarına karşı da bir zulümdür. Babasına, kardeşlerine velhasıl bütün akrabalarına karşı da nedir? Bir zulümdür. Yani aslen kadının açık saçık olması büyük bir fitnedir yani. İşte bu üç sınıf insanlar diyor, sorma bunları çünkü bunlar helak olacak olan kimselerdir. Ya da kadının süslenip dışarı çıkması yani tefsir de edilmiş yani. Böyle yapan bir kadın nedir? Helak olacak olan kadınlardandır. Üçüncü şartı kardeşler, kalın olması lazım, ince olmaması lazım örtünün. Altını gösteren örtülerden olmaması lazım. Günümüzde kardeşler şöyle bir maalesef sıkıntı var. Bakıyorsunuz kadın her tarafını örtmüş ama ince çoraplar giyinmiş, ayakları görünüyor. Bu da nedir? Caiz değildir. Bazı kadınlar buna dikkat etmiyorlar. Her taraflarını örtüyorlar ama ince çoraplar giyiniyorlar. Ayakları görünmeye başlıyor. Bu da nedir? Caiz değildir. Evet. Dördüncü şartı da dar olmaması lazım diyor. Vücudunu gösteren, vücut hatlarını gösteren darlıkta olmaması lazım. Geniş olması lazım. Ta ki hacmi belli olmasın. Beşincisi kardeşler, koku olmaması lazım. Yani ya mesela kullandıkları deterjanlardan ve hatta işte koydukları bazı böyle güzel koku veren o temizleyici maddelerden ya da kendileri böyle bir işte şeye tutarlar, mesela buhur yakarlar, ona tutarlar ve hatta işte elhasıl kokulu olmaması lazım. Çünkü bir kadın dışarıya çıktığı zaman hadiste geçtiği gibi diyor اَيُّمَ اَمْرَاَةٍ اِسْتَعْتَرَتْ, herhangi bir kadın diyor güzel koku sürünüp de ve dışarı çıkarsa فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ, erkeklerin yanından geçerse لِيَجِدُوا مِنْ رِيحَهَا, kokusunu alsınlar diye erkeklerin yanından yakından geçerse فَهِيَ زَانِيَةٌ, o kadın zaniyedir diyor. Düşünün, zina etmiş gibi böyle büyük günah kazanmış oluyor. O yüzden kesinlikle kadınların koku sürmemeleri lazım. Subhanallah, açık saçık kadınların geneli güzel kokular sürüp ne yapıyorlar? Dışarıya çıkıyorlar ki bunlar hep zani, zina etmiş gibi böyle günahlar kazanıyorlar. Altıncısı, erkeklerin örtüsüne benzememesi lazım. Çünkü hadiste diyor Abdullah bin Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-muteşebbihine minel-ricali bin-nisa vel-muteşebbihati minel-nisa'i bir-rical. Erkeklerden kadınlara benzeyen ve kadınlardan erkeklere benzeyen kimseleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem lanetlemiştir diyor Abdullah bin Abbas. Gerek kıyafette, gerek konuşmada, gerek hareketlerde ulema diyorlar ki kadınları, yani bir erkek kadınları taklit etmemesi lazım. Hani komedi olsun diye kadınları taklit edenler oluyor. Konuşmalarda, hareketlerde ya da kıyafet olarak ya da şekil olarak buna benzer şeylerde kadınları taklit etti mi, kadınlar gibi göründü mü ya da tam tersi bir kadın erkekler gibi oldu mu, davrandı mı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in lanetine maruz kalıyorlar. Düşünün, bu sadece bir benzeme yönünde lanete maruz kalıyorlarsa demek ki günümüzde neuzu billah bu şeytani insanlar var. Kendilerini işte erkeklikten kadınlara çevirenler, kadınlardan erkeklere döndürenler, demek ki bunlar mel'un oğlu mel'un insanlar bunlar. Yani en mel'un olan kimselerdirler. Tabi anne babalarına lanet edemeyiz de buradaki kastım şedid mel'un olan insanlardır. Şeytanlaşmış olan insanlardır bunlar. Ve bu pisliği şu anda bu kafirler, mürtetler yaymaya çalışıyorlar İslam aleminde, bütün dünyada aslında ve özellikle de İslam aleminde. Bu fesadı yaymaya çalışıyorlar. Şeytani bir proje. Erkekleri kadınlara çevirmek, kadınları erkeklere çevirmek yani. Nam. Yedinci şart, kafirlerin kadınların kıyafetlerine benzememesi lazım. Yani muhalefet olması lazım, onlar gibi olmaması lazım. Sekizincisi de şöhret elbisesi olmaması lazım. Şöhret elbisesi. Bu ne demek? Yani başkalarında olmayan bir kıyafet çeşidi. Yürüdüğü zaman herkesin dikkatini çeken, Allah Allah. Tabi bu erkekler için de geçerlidir kardeşler. Bu yani insanlardan muhalif olan dikkat çekici bir kıyafet oldu mu bu nedir? Haramdır. Buna şöhret elbisesi deniyor. Bak şöhret insanı şöhrete ulaştırıyor. Çarşıda gezdi mi veya bir yerde gezdi mi, Muharrar'da gezdi mi takriben artık tanınmaya başlanıyor. Bu bölgede mesela gezdi mi, ya bugün bir adam gördüm şöyle şöyle giyinmişti. Allah Allah, her görenler şaşırıyorlar, biri diğerine anlatıyor. Parmakla gösteriyorlar. Dikkat çekiyor. Böyle bir elbise oldu mu fark etmez, ister erkeklerde olsun ister kadınlarda olsun bunu giyinmek nedir? Haramdır. Celbeden işte daha doğrusu dikkati çeken ve insanı mütemeyyiz yapan bir özelliğe sahiptir. Ve umumen kardeşler buna kıyasla ulema demişler ki insanı diğer insanlardan ayıran, mümkün oldukça böyle temeyyüz eden sıfatlara girmemesi lazım. Yani asıl olan bir Müslüman umumen genel anlamda Müslümanlar nasıl giyiniyorlar, saçları, sakalları, durumları nedir? Umumen onlara benzemesi nedir? Daha güzeldir. Böyle şahs davranmak, değişik şeylere, hallere girmek, böyle dikkat çekmek için, onlardan böyle temeyyüz etmek için bu nedir? İnsanı kibre götürebilir. Allah korusun. Hani ben sizin gibi değilim, ben normal insanlar gibi değilim, ben farklı bir insanım. İmajını verir insan, yani kişide. Hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a tavsiye etmişti. Üveys diye bir adam var. Sıfatlarını söylemişti. İşte annesi var, ona hizmetkar. Hastalanmıştı. Sonra Allah-u Teala şifa vermişti. Alaca hastalığına yakalanmıştı. Vücudunda sadece bir dirhem kadar bir nokta kalmış. İşte Murat kabilesindendir. Karın bölgesindendir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer radıyallahu anh'a alametlerini söylemişti ve eğer onu bulacak olursan, görecek olursan ondan dua iste diye aleyhissalatü vesselam tavsiye etmişti. Yani salih bir insan, Allah'ın yanında duası kabul edilen bir insan. Kıssasını biliyorsunuz, yine anlatayım. İbret vardır. El mühim Ömer radıyallahu anh sormaya başlıyor. Özellikle hac dönemi oldu mu hacıların arasında geziyor Ömer radıyallahu anh. Yemenler nerede? Yemenler nerede? İşte Yemenler burada. Yemenlerin yanına gidiyor, selam veriyor. Diyor ki, işte Karın bölgesinden gelen var mı? Evet, işte şunlar Karın bölgesinden gelmişler. Peki Murat kabilesinden olan var mı? Ya vardır ya da yoktur. Evet, bunlar Murat kabilesi. Peki aranızda Uveys adında birisi var mıdır? İşte yok. Öbür seneye o şekilde Ömer radıyallahu anh'u hac mevsiminde sorarmış. Derken bir gün böyle sorarken işte Yemenler, Karın bölgesinden gelenler, Murat kabilesi, aranızda Üveys diye birisi var mıdır? Evet, aha işte bu diyorlar. Üveysül Karni budur. Neyse, onu kenara çekiyor, işte diyor ki senin işte bir hastalığın olmuş, hastalık geçirmişsin, sonra Allah sana şifa vermiş. O hastalıktan sadece bir dirhem kadar bir beyazlık kalmış. Doğru mu diyor? Evet, doğrudur diyor. Senin yaşlı bir annen var, annene işte sen bakıyormuşsun. Kimse olmadığından dolayı, yani bir tek sen onun evladısın. Doğru mu? Evet, doğru diyor. Elhasıl bakıyor ki Üveysül Karni diyor ki bana duada bulun diyor. Hayır ya emiril müminin, sen bana duada bulun diyor. Sen müminlerin emirisin. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş birisi, onunla yaşamış bir sahabesin. Ben ise görmedim, layık, yani nasip olmadı bana diyor. Sen bana dua et. Hayır diyor, sen bana dua edeceksin. En mühim ısrarla ondan dua alıyor. Ve nereye döneceksin, nereye gideceksin diyor. Yemen'e mi döneceksin diyor. Ben sana yani oradaki valiye bir mektup yazayım. Hayır diyor. Ben bundan sonra diyor ribat bölgelerine cihada gideceğim diyor. İslam diyarının sınırlarına gideceğim diyor. Şam taraflarına cihada gideceğim diyor. Yani Üveys el-Karni o tasavvufçuların gösterdikleri gibi böyle işte tesbihatını almış, kenara çekilmiş, sürekli tesbihat çeken, ibadet eden bir şahsiyet değil. Evet, abid birisi ama aynı zamanda murabıd, mücahid birisidir. En mühim o zaman diyor ribatın olduğu bölgeye oradaki komutana ben bir mektup yazayım diyor. Ömer radıyallahu anh hayır diyor. Allah için ya emir el müminin. Bırak diyor hani mektup falan yazma diyor. Ve beni de kimseye de bahsetme diyor. Gizli tut diyor. Bırak diyor Müslümanların o karartısı arasına ben de gireyim diyor. Kimse beni tanımasın diyor. Dikkat çekmeyeyim diyor. Ne kadar ihlaslı birisi. Ne kadar mütevazi birisi. Müslümanların arasına karışayım. Düşünün demiyor. Öyle mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni mi tavsiye etti? Benden mi dua istiyorsun? Otur bakayım falan. Sana bir dua edeyim falan böyle. Havalara girmiyor. Zaten böyle birisi olsaydı aleyhissalatü vesselam tavsiye etmezdi yani ondan dua alın diye. Adamda muazzam bir ihlas var. Rabbim bize de böyle bir tevazu versin, ihlas versin. El mühim şöhret içerikli bir şey oldu mu kardeşler? Elbise, saç, sakal vesaire böyle bir bizi temeyyüz eden, insanlardan ayıran, dikkat çeken bir şey oldu mu bundan uzak durmamız gerekiyor. Şunu da anlatayım da meseleyi kapatayım. Bir ara İstanbul'da böyle gezerken mescitte mi gördüm, dışarıda mı gördüm? Baktım bir tanesi bir cübbe yaptırmış kendisine. Bu tasavvuf birisi. Cübbe böyle kare kare, şu kadar parça parça kumaşlardan, yamalardan yaptırmış. Tabii bir yama kırmızı, bir yama sarı, bir yama yeşil, bir yama beyaz, bir yama işte kahverengi, bir yama bilmem ne. Ama tabii kumaş yepyeni yani öyle hani eski şeylerden değil. Artık o özel yani terzide böyle özel bayağı bir güzel de böyle şey yapılmış, dikilmiş bir sürü böyle parçalardan yani. Ya yani tahmin ediyorum onun işçiliği Allah'ın bir $100 falan tutmuştur. Hani malzemesini falan bırakın Allah alem onun işçiliği $100 tutmuştur. Tabii bunu giyinmiş hani bir nevi kendisini şey olarak göstermeye çalışıyor derviş. İşte hani zahit yani dünyadan el etek çekmiş, zühd ehli. Hani böyle bir imajı vermeye çalışıyor ama subhanallah dedim yani hani yürüdüm mü herkesin böyle dikkatini çeken ve sanki hadi bakın normal ben normal bir insan değilim. Halbuki zühd kıyafetlerle midir? İnsan o cübbeyle mi kendisini zahit gösterir? Ya da böyle eski püskü yırtık eski bir elbise insanın zühdünü gösterir mi? Zühd nedir kardeşler? Özetle zühd, seni Allah'tan alıkoyan ne varsa bunları terk etmen nedir? Zühd'tür. Bakın Allah'ın zikrinden, Allah'a olan ibadetten, itaatten seni ne alıkoyarsa, kadın mı alıkoydu? Kadını bırakman, çocuk mu? Çocuğu uzaklaştırman, araba mı arabayı bırakman, para mı parayı bırakman. Yani dünyalık baktın ki bir şey seni Allah'ın yolundan alıkoyuyor, uzaklaştırıyor mu, soğutuyor mu? Bundan nedir? Uzaklaşman nedir? Zühd'tür. Hasan-ı Basri de diyor ki zühd diyor, karşılaştığın her bir Müslümanı kendi nefsinden üstün gördüğün zaman sen zahitsin diyor. Dediğin zaman ki yani hangi Müslümanla karşılaşsan, vallahi bu adam benden daha hayırlıdır. Kesin bu adam benden daha hayırlıdır. Ben daha günahkar bir insanım diye düşündüğün zaman diyor sen zahitsin. Ama içinden şey duygular geçiriyorsan ben normal bir insan değilim. Yani biz kıyas olmayız. Takvamız, ibadetimiz falan sende zühd yoktur. Bakın selefimizin zühd anlayışı nasıldı? Yani yamalı elbise giyinmek, eski elbise giyinmek değil yani. Yoksa fakir olup da zahit olmayan çok insan var. Zaten fakirlerin geneli zühd ehli değil. Dünyaya karşı çok hırslıdırlar. Ama yeri gelir zengin olup zahit olanlar var. Ömer Ebu Bekir radıyallahu anhu, Osman radıyallahu anhu, Abdurrahman bin Avf, bunlar zengin olan sahabelerdi. Ama aynı zamanda da çok da zahit olan sahabelerdi. O yüzden mesele hani zenginlik, fakirlik meselesi değil, dünyaya değer verip vermeme meselesidir. Naam, el mühim şöhret elbisesi olmaması lazım. İşte bu 8 şartı içinde bulundurursa o zaman örtü örtü olur. Değilse o örtü Allah katında makbul olan bir örtü değildir. Şer'i bir örtü değildir. Maalesef günümüzde de bu şer'i manadaki olan örtüler de maalesef çok azaldı. Gerçekten çok böyle Müslüman bacılar artık garip hallere dönüştüler. İslam aleminde çok kötü bir hale ulaştık. Rabbim yine iffetimize geri döndürsün. Dinimize geri döndürsün. Rabbim hakkıyla dinini yaşayan kullarından eylesin. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.